Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer Hocam Ebu Bekir Sifil ile birlikte Amentü Hassasiyeti çerçevesinde güncel konuları ele alıyoruz. Ve bu konuları da İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin El-Usulü El-Münif adlı eserinden takip etmeye çalışıyoruz. Bugün Fî Marifetillah Hakkıl Marife, Allah'ı tanımakla ilgili bir bölüm var hocam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
İnşallah hocam bu konuyu hem güncel konularda gündeme getiririz metin çerçevesinde. İnşallah. Başlayalım, buyurun hocam.
Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yeni bir fasla başlamış olduk. Faslun fi marifetillahi hakkal marife. Allah Teala'yı hakkıyla tanıma, bilme konusunda bir bahis. Bu başlık üzerinde bir iki cümleyle duralım önce isterseniz.
Buyurun hocam.
Burada İmam Ebu Hanife Hazretleri görüşleri, aşağıda da gelecek, kullandığı kelimeler, tabirler son derece önemli. Burada Arapçada bilme kelimesinin karşılığı olarak ilim kelimesi kullanılıyor. Bir de aşağı yukarı bir nüans var ama marifet kelimesi de gene aynı manada kullanılıyor. Fakat ulemamız dikkat çekiyor bir noktaya. Marifetle ilim arasında bir fark vardır diye. İlim hisle, müşahedeyle, gözlemle, nakille, tecrübeyle elde edilen bilgilerin tamamı için kullanılabilir ilim evet. kelimesi. Yani biz laboratuvarda bir deney yaparak bir ilme ulaşabiliriz, bilgiye ulaşabiliriz. Veya beş duyumuz vasıtasıyla görerek, işiterek, koklayarak, tadarak, dokunarak bir bilgiye, ilme ulaşabiliriz. Ama marifet böyle değildir. Bunlarla marifete ulaşılamaz. Marifet münhasıran, tabiri yerinde olur mu bilmiyorum ama soyut bir bilgidir. Evet. Yani o dokunularak, tecrübe edilerek elde edilemez. O sem'iyata dayalı, nakle dayalı bilgidir. Evet. Onu laboratuvara sokamazsınız, deney, tecrübe konusu yapamazsınız. Dolayısıyla Allah Teala hakkındaki bilgilerimiz de böyledir. Onun için ehlullah dikkat ederseniz Allah Teala'yı tanıma bilme konusunda ilmullah dememiş, marifetullah demiş.
Evet.
Ve oradan irfan tabirini elde etmişler. Allah Teala'yı bilme konusunda, tanıma konusunda biz ilimden ziyade irfan kelimesini kullanıyoruz. Daha sonra bu tabir kültürümüzde, medeniyetimizde daha da bir genişleyerek son derece zengin bir literatüre zemin ve kaynaklık etmiş. Dolayısıyla burada da Allah Teala'yı tanıma bilme konusunda marifet kelimesiyle yolumuza devam ediyoruz. İmam Ebu Hanife Hazretleri El-Fıkhul Ekber isimli eserinde şöyle diyor. وَنَحْنُ نَعْرِفُ اللّٰهَ تَعَالَى عَلَى مَا عَرَّفَ نَفْسَهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ. Biz diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri Allah Teala'yı onun kendi nefsini tarif ettiği gibi, tanıttığı gibi tanıyoruz. Biz onun hakkındaki bu bilgiyi gene ondan gelen bilgiyle elde ediyoruz. Onu kendisini tanıttığı gibi tanıyoruz. O kendisini tanıtmasaydı biz hakkıyla onu tanıyamazdık yani. Cenab-ı Hakk'ı biz esma ve sıfatıyla, sıfatlarıyla tanıyoruz. Eğer o bu konuda bize esma ve sıfatlarını mufassalan, tafsilatlı olarak bildirmemiş olsaydı biz belki mücmelen bir yaratıcı olduğunu ve onun tek olduğunu bilecektik. Zaten Allah Teala'yı tanıma konusundaki asgari sınır budur. İmam Ebu Hanife Hazretleri daha evvel de gördük, hatırlıyorum. Cenab-ı Hakk'ı hiçbir sem'i bilgiye, hiçbir peygamber tebligatına muhatap olmasa bile bir insanın Cenab-ı Hakk'ın var ve bir olduğunu bilebileceğini, böyle bir, bu kadarlık bir noktaya ulaşacak akli muhakeme kabiliyetiyle, melekesiyle yaratıldığını söylüyor.
Zaten Maturidi anlayışına göre zorunlu değil mi hocam?
Evet, bu yani zorunlu. Evet, uhrevi kurtuluş için bu zorunlu, peygamber tebligatı hiç kendisine ulaşmamış insanlar için.
Evet.
Eşariler de bunu bile gerekli görmezler. Onlara göre peygamber tebligatına muhatap olmamış, bu tebligat kendisine ulaşmamış, yeterli ve doğru biçimde ulaşmamış insanların evet, ahirette kurtuluşa ereceğini, bunların sorumlu olmadığını söylemişler. Evet, demek ki biz Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla ancak onun bize kendisi hakkında ilettiği bilgiler vasıtasıyla tanıyoruz. Evet. O bu bilgileri bize iletmeseydi biz onu tanıyamayacaktık. Kema vasafallahu subhanahu nefsehu fi kitabihi bi cemii sıfatihi. Cenab-ı Hak bu kendi nefsini bize nasıl tanıtmış? Kitabında, Kur'an-ı Azimüşşan'da ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyesinde bize kendisini bütün sıfatlarıyla anlatmış, bütün sıfatlarını bize bu konuda iletmiş, bildirmiş. Ve leyse yakdiru ahadun en ya'budallaha ta'ala hakka ibadetihi kema huve ehlun lehu ev ya'budahu kema emarahu. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki hiç kimse Allah Teala'ya hakkıyla kulluk edemez.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği şeylerin karşılığını hakkıyla bir tamam ödeyemez.
Niye yani yapamaz? Güç getiremez yani, değil mi?
Bu burada iki nokta var. Birincisi, insan aciz bir varlık, cahil bir varlık, ihmalkar bir varlık. İhmal edebiliyor. İkincisi, ihmal etmese bile Cenab-ı Hakk'ın layık olduğu, ehil olduğu biçimde ona ibadet etmek kulun kudretini aşan bir şeydir.
Evet.
Onun için Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Allah'ım ben sana hakkıyla sena edemem, sen kendine sena ettiğin gibisin buyurmuş.
Hmm.
Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ederken, ben sana hakkıyla sena edemem, sen kendine sena ettiğin gibisin buyurmuş. Burada tabii bize bir irşat var, bir yönlendirme, bir ikaz var. Biz her ne kadar Cenab-ı Hak karşısında şükrümüzü, hamdimizi, kulluğumuzu zaman zaman acaba daha fazlasını yapamam, bu kadardır, benim elimden gelen budur, esasen sorumluluğum da budur hissine kapılabiliriz zaman zaman. Burada evet, bir uyarı var bize bu noktada. Aman böyle düşünmeyin. Siz bütün hayatınızı da ibadetle geçirseniz, hamdle, şükürle, kullukla geçirseniz gene Cenab-ı Hakk'a olan ubudiyet vazifenizi hakkıyla gereği gibi ödemiş olmazsınız diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Kema huve ehlun lehu ev ya'budahu kema emerahu. İnsan, kul Cenab-ı Hakk'a ehil olduğu şekliyle, layık ve müstahak olduğu şekliyle kulluk edemez. Yahut emrolunduğu gibi de tam %100 o biçimde kulluk edemez. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin, hatırlayalım, şeyyebetni hud ve hevatuha buyurmuştu. Oradaki festeqim kema umirte emrinden dolayı Efendimizin Hud suresi beni kocalttı buyurduğunu biliyoruz.
Evet. Evet, yani emrolunduğun gibi dost doğru ol.
Evet. Emrolunduğun.
Bu Resulullah Efendimiz'i ihtiyarlatıyor yani, kocatıyor. Evet,
belini büküyor.
Belini büküyor.
Niye büküyor? Biz bu ayeti kerimeyi, bu cümleyi okuyup geçiyoruz. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, ama bunu hayatımıza uygulamaya kalksak uygulayamayız, mümkün değil. Hayatımızda şöyle veya böyle mutlaka bir zikzak var.
İniş çıkış var.
Bir iniş çıkış var, bir zikzak var. Bir dost doğru olma durumundan şu veya bu ölçüde, şu veya bu sebeple sapma durumu var yani.
Mutlak teyakkuz Rabbimize mahsustur değil mi? Evet. Yani biz evet, insanoğlu. Evet.
İşte bu sırat-ı müstakim üzere olma hali, sürekli biçimde insan iradesini Cenab-ı Hakk'a tam anlamıyla teslim edecek, iradesinden tam anlamıyla soyutlanacak ki bu mümkün olsun, ama bu da mümkün değil.
Evet.
Çünkü iradesiz olmak meleklere mahsus bir şey. İnsanda mutlaka irade var, çeldirici unsurlar var, nefis var, şeytan var, gaflet var, unutkanlık var. İnsan kelimesi nisyan kelimesiyle aynı kökten geliyor, malumunuz. insan unutabiliyor. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Böyle buyurulmasının sebebi budur. Şimdi bu ayeti kerime inna aradnal emanete alas semawati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha el insan innehu kâne zalûmen cehûlâ. Burada insanın emaneti kabul etmiş olmaklığından kaynaklanan bir fazilet olması gerekir diye düşünüyor insan cümlenin akışından.
Ama devamında
emaneti kabul eden bu insan çok zalim ve çok cahildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Buradan ne mana çıkartmamız lazım? Emaneti kabul etmiş olmak bir fazilet göstergesiyken, böyle olması gerekirken emaneti kabul etmek çok zalim ve çok cahil olmanın bir göstergesidir. İşte onu burada görüyoruz. Bu öyle mukaddes bir emanet, öyle kemal-i hassasiyetle, kemal-i ciddiyetle taşınması, hiçbir zede, hiçbir halel getirilmeden taşınması gereken bir mukaddes emanet ki insan bu yüklendiği şeyin hakkını veremeyeceği konusunu yeterince düşünemediği için çok zalim ve bu konuda kendisine bir noktada, bir anlamda zulmettiği için de zalim bir varlık.
Ve cahil cesur olur.
Evet, cahil cesur olur ama yaptığı işin ne manaya geldiğini bilse tabii cahil de olmaz. Bu kadar cesaretli de olmaz. İnsan da böyle.
O var yani.
Evet, var. Evet. Ha şunu da söyleyelim. Yani emaneti bu şekilde yüklenmiş olmak bizatihi başlı başına bir zulüm ve cehalet değil. O emaneti taşımada zaman zaman göstereceği ihmaller, zaman zaman göstereceği zaaflar, hatta o emaneti taşıma misyonuyla taban tabana zıt bir kısım tavırlar, davranışlar, düşünceler, inançlar içine girebilecek olmasından dolayı insan zalim ve cahil. Asr suresinde bu durum dikkatimize sunuluyor.
Evet hocam.
İman edenler ve salih amel işleyenler bu konudaki emaneti yeterince yerine getirmişler. Birbirlerine hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye eder. Diğer ayet-i kerimelerde de bunun açılımını görüyoruz. Dolayısıyla evet, burada yapabildiğim kadarıyla ya Rabbi sen bunu benden kabul buyur. Ben bu emaneti yüklendim ve bilerek isteyerek ona hiç ihanet etmedim. Onu layıkı veçile taşımaya çalıştım. Ama hasbel beşer kusurlarım oldu, ihmallerim oldu. Arada bir hak ettiği gibi davranma noktasında bir takım zaaflarım oldu. Sen de bunu bağışla ya Rabbi noktasında kul. İşte bunu İmam Ebu Hanife Hazretleri burada icmalen bir iki cümlecikte dikkatimize sundu. Hiç kimse Allah Teala'ya hakkıyla ibadet edemez. Allah Teala'nın ehil olduğu, müstahak olduğu gibi veya emrettiği gibi o şekliyle hiç kimse ona ibadete, kulluğa kadir olamaz.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'dayız. Ebu Bekir Sefil Hocam'ın açıklamalarını dinlemeye devam ediyoruz. İnşallah bizden ayrılmayın.
Evet. Burada yeni bir konuya geçiş yapıyor takip eden cümlede. فَاسْتَوَى الْمُؤْمِنُونَ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالْتَوَكُّلِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ وَيَتَفَاوِتُونَ فِي مَا دُونَ الْإِيمَانِ فِي كُلِّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. Allah Teala'ya hiç kimse hakkıyla ibadet etme kudretine sahip olmadığı için, Cenab-ı Hakk'ın ehil ve müstahak olduğu şekliyle ona arz-ı ubudiyete güç yetiremeyeceği için, bütün müminler marifette, yakinde, tevekkülde, havfta, recada, imanda, tevhidde eşittir diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Ve yetefavitune fî mâ dûnel îmâni fî zâlike kullih. Bütün bunlara İman etme konusunda aralarında bir farklılık var. Ama genel olarak marifette, yakında, tevekkülde, havf derecada eşittir bütün müminler. Ama bütün iman edilecek hususlara iman dışında kalan noktalarda aralarında bir farklılık vardır. Şimdi ne olduğunu burada bir sonraki paragrafta açacak İmam Ebu Hanife Hazretleri. وقال في كتاب العالم العالم والمتعلم اسم الاسرنده امام ابو حنيفه şöyle dedi والعباده اسم جامع يجتمع فيها الطاعه والرغبه والاقرار بالربوبيه. İbadet kelimesi cami bir isimdir, kuşatıcı, kapsayıcı bir isimdir, bir şemsiye kavramdır. Bunun altında taat, taat, rağbet, ikrar, rububiyeti ikrar hasletleri bunun altında toplanır. İbadet kavramının altında toplanır. Daha evvel nakletmiştik, tekrarında fayda olur. Ulemamız ilahi emir ve yasaklar karşısında, daha doğrusu tekalif-i ilahiye karşısında kulların, müminlerin derecelerini, kulluktaki derecelerini üç mertebe halinde incelemişler. Bunlardan birincisi ibadet, ikincisi ubudiyet, üçüncüsü de ubudet. İbadet, ubudiyet ve ubudet. İbadet, cennet arzusu ve cehennem korkusuyla emir ve yasaklara riayet etmek. İlahi teklifleri, tekalif-i ilahiyeyi gereğini yerine getirirken cenneti umma ve cehennemden azat olma düşüncesiyle yapar kişi bunu. Bu ibadet mertebesidir. Bunun bir üstünde ubudiyet mertebesi yer alır. Ubudiyet mertebesinde bunları sırf Cenab-ı Hak emrettiği ve nehyettiği için yapar.
Evet.
Bunun karşılığında otomatik olarak cennet gelir yahut cehennemden azat olma durumu olur. Fakat buradan sarf-ı nazar eder kul bu mertebede. Allah emrettiği için yapar, Allah Teala emrettiği için kaçınır. Ubudet mertebesinde ise tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına ram olma durumu vardır. Ya Rabbi, senin rızandan başka bir beklentim yok benim. Dolayısıyla bu makamda kul mübahlardan bile sakınacak noktaya gelmiştir. Yani haramlar var, helaller var. Bunlar içerisinde helaller grubu içerisinde yapılması emredilenler var. Kulun serbest bırakıldığı hususlar var. İşte bu hususlarda da kul o ubudet mertebesinde nefsini zapturapt altına almak için mübahlardan bile sakınma yolunu tercih eder. Burada tamamen %100 Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşma emeli, amacı vardır. Başka hiçbir gaye, hiçbir maksat, hiçbir hedef yoktur diye ulemamız tarif etmişler.
Veya aynı ibadet içerisinde niyet farkından dolayı biri ibadet oluyor.
Evet.
Biri
evet.
Ubudiyet oluyor, biri ubudet oluyor.
Ubudet oluyor.
Eyvallah. Aynı namaz ama eyvallah. Niyet farkından dolayı eyvallah. İsimler yani isimlendirilmiş tabii. Yani
evet,
yoksa
evet,
öyle bir
evet.
Şey yok. Evet, hocam.
Yani şeriat, tarikat, hakikatı da bu üçleme içerisine yerleştirmiş bazı alimler.
Evet.
Birincisi şeriattır, ikincisi tarikattır, üçüncüsü hakikattır demişler. Bu şekilde muhtelif kavramsallaştırmalar da yapmışlar. Allah cümlesine rahmet eylesin.
Amin.
Evet, demek ki kulun taati, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine inkiyadı, onun rızasına, cennetine, cemalullah'a ulaşma emeli ve umudu, bir de rububiyetin ikrarı ibadet kavramının içine girer diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Ve derlike bu da şöyledir. Bi ennehu izâ ta'allâhel abdu fil imâni bihi. Kul Allah Teala'ya iman konusunda Cenab-ı Hakk'a itaat ettiğinde dehale aleyhir recâ'u vel havfu minallâhi teâlâ. Allah Teala'dan onun azabından korkma ve onun rızasını umma hali kişiye yansır. Yani kişi iman ettikten sonra havf ve reca durumuna girer. فَاِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثَ O yukarıda zikrettiğimiz üç hısal, üç haslet kula hakim olduğunda فَقَدْ عَبَدَهُ Allah Teala'ya kulluk etmiş olma görevini yerine getirmiş olur. O üç haslet taat, rağbet ve İkrar-ı rububiyet.
Evet, üç tane haslet var.
Evet.
Yani havf ve reca hali hocam, değil mi?
Evet.
Kulda korku ve umut halinin ikisinin de garanti olmaması, yani ikisinin arasında gidip geliş. Havf ve reca hali.
Evet.
Değil mi hocam? O
anlamda. Şimdi bunun imanın hemen arkasından kula hakim olan bir düşünce, bir duygu, bir his, bir hakikat olması önemli. Demek ki iman çerçevesi içerisine girer girmez insan mutlaka beynel havfi ve reca dengesini yakalamak durumunda. Yani tam anlamıyla kendisini ben kurtuldum, ben cennetlik oldum hevasına kaptırmayacak. Ve tam anlamıyla da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, merhametinden umut kesmeyecek. Bu ikisi arasındaki denge hali ideal iman durumudur, evet. Teslimiyet durumudur.
Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Bendeniz Hidayet Erdoğan, kıymetli hocam Ebu Bekir Sifil'in marifetullah hakkındaki açıklamalarını dinlemeye devam ediyoruz. İnşallah hocamı şimdi dinliyor. Hocam buyurun, devam edelim.
Teşekkür ederim. Evet, en son ibadet, kulluk kavramının nelerden müteşekkil olduğunu anlatıyordu İmam Ebu Hanife Hazretleri. O çerçevede üç haslet demişti. Havf, reca ve ikrar-ı rubudiyet demişti. Ya da taat, rağbet ve ikrar-ı rububiyet demişti. Efendim, oradan kaldığımız yerden devam edelim. فَاِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِسَالُ السَّلَاسَةُ فَقَدْ عَبَدَهُ demişti. Kula bu üç haslet hakim olduğunda kulluk görevini, Cenab-ı Hakk'a kulluk görevini yerine getirmiş olur. وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ رَجَاءٍ وَلَا خَوْفٍ. Yani Allah Teala'nın rahmetini, merhametini, sevabını, mükafatını, cennetini umma olmadan ya da Cenab-ı Hakk'ın azabından, ikabından korkma olmadan iman olmaz.
Evet.
Mutlaka kişi mümin sıfatını kazanabilmek için Cenab-ı Hakk'ın merhametini umacak, rahmetini, affını umacak ve onun azabına uğramaktan korkacak.
Evet.
Bu iki duyguyu mutlaka dengeli biçimde kalbinde, bünyesinde, hücrelerinde taşıması ve yaşatması gerekiyor.
Yani iki irtibat duygusu diyelim. İrtibat,
evet.
İman.
Evet.
Bu irtibat kesildiği zaman,
evet,
kısa devre yapıyor.
Kısa bir devre yapıyor. Bunlardan birisi kaybolduğunda, evet.
Olmuyor. İki irtibat duygusu. Havf ve reca.
Havf ve reca. Şimdi yukarıda üç hasletten bahsetti. Burada iki haslete biraz yoğunluk verdi. Üçüncüsü ne oldu? O taat meselesi, ona bir bakalım. وَلَكِنَّهُ رُبَّ مُؤْمِنٍ يَكُونُ خَوْفُهُ مِنَ اللّٰهِ اَشَدَّ. Öyle müminler olur ki Cenab-ı Hakk'a işte bu korku ve umut, havf ve reca dengesinin havf tarafı ağır basabilir. وَاَخَرْ يَكُونُ خَوْفُهُ اَقَلْ. Bir başkasının da havf tarafı hafif kalır, reca tarafı ağır basabilir. Ama bu durum kişiyi mümin olmaktan çıkarmaz.
Evet.
Bu kişinin takvasına, Cenab-ı Hakk'a yakınlığına, kulluk görevlerini ne derece yerine getirdiğine bağlı olarak bu denge bazen birinin bazen öbürünün lehine bir miktar değişebilir. Terazinin kefeleri bazen aşağı yukarı hareket edebilir. Asıl olan burada her ikisinin de aynı anda mevcut olmasıdır. Evet. Yoğunluğu değişebilir. Şimdi velev kânel amelu bi ta'ati vahdehâ. O üçüncü haslete geldi burada. Eğer sadece taat fi kulli şeyin ibadeten, sadece her şeyde emrine boyun eğmek, emirlerini yerine getirmek ibadet olsaydı, lekâne kullu men etâ'a gayrallâhi teâlâ fekat abedehu. Allah Teala'dan başkasının emirlerine boyun eğen, ona itaat eden kimseler ona kulluk etmiş olurlardı. Bu kayıt önemli bir kayıt.
Hocam güncel bir,
evet,
kayıt hocam.
Evet, evet. Biliyorsunuz günümüzde kendisine selefi diyen bir kısım çevreler, özellikle tekfirci gruplar, şunu yaptın kafir oldun, meclise girdin kafir oldun, efendim işte saygı duruşunda bulundun kafir oldun, yılbaşı kutladın kafir oldun filan gibi ameli bir takım meseleleri, itikada taalluk etmeyen ameli bir kısım meseleleri bahis konusu ederek insanları küfürle, irtidatla suçluyorlar.
Allah korusun.
Allah korusun.
Özellikle devamsızlık yapan bir talebenin, devamsızlık yapıyor talebe, nedenini araştırdık. Ben diyor devam ettiğim zaman diyor itaat etmiş oluyorum.
Evet.
Küfre girmiş oluyorum.
Enteresan.
Tağuta diyor itaat etmiş oluyorum.
Çok enteresan.
Onun için. Ve hocam kırmızı ışıkta durmak,
ya,
yeşil ışıkta durmak mesela bunlar diyor bir itaattır diyor. O yüzden kırmızı ışıkta falan durmak diyor, kırmızı ışığı koyanlara bir itaattir diyor. Ve insanı küfre, güncel hocam,
evet,
bu
tabii.
Bizim önümüze gelen güncel konular.
Doğru.
Bu ibare bunu biraz daha açmamız icap edecek.
Evet hocam. Onun için burada biraz duracağız. Şimdi bu çerçevede Maide 44, 45, 47'yi de çok gündeme getirirler. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰى اَكَامُ الْكَافِرُونَ فَاسِقُونَ ظَالِمُونَ. Bunu mutlaklaştırırlar, genelleştirirler ve derler ki herhangi bir meselede Allah Teala'nın indirdiği hükümlerden başka bir hükümle hükmetmek, ona itaat etmek, onu hayatına alıp uygulamak, ona boyun eğmek, ona riayet etmek küfürdür.
Evet.
İmam Ebu Hanife Hazretleri menakıbında geçer bu. İnsanları tekfir eden birisi ile bir münazara yapıyor.
Evet.
Ümmeti Muhammed'i bu muhtemelen haricilerden birisi. Büyük günah işlediği için sen mürted oldun diyor.
Evet.
Şunu söyledin mürted oldun, bunu söyledin mürted oldun. İmam Ebu Hanife diyor ki mürted kimdir?
Evet.
O adam diyor ki mürted önce Müslümanken sonra kendisini dinden çıkaran bir şey yapıp dinden çıkan kimsedir.
Evet hocam.
Peki bir kafirin mürted olması söz konusu mudur diyor. Hayır diyor. Peki ama diyor senin bu irtidatla itham ettiğin insanlar önce senin inandığın gibi inanıp da sonra senin reddettiğin gibi inanmaya başlamadılar ki. Bunlar başından beri öyle inanıyor.
Sana göre zaten kafirler.
Bunlar zaten sana göre kafirler. Bunları irtidatla itham etmen saçma. Şimdi bu çok önemli bir şey. Özellikle bu tekfirci kesim için bu son derece önemli. İnsanları irtidatla itham ediyorlar. Oysa o insanlar işte ne diyelim bir velinin kabrinin başına gidip tevessül edenler veya istigasede bulunanlar
hadi.
Onlara göre mürtet. Ama bu irtidat değil ki, bu kişi başından beri böyle inanıyor zaten.
Evet.
Dolayısıyla onu irtidatla itham etmek tutarsız bir şeydir. Ya bu küfürdür diyeceksiniz, başından beri bu insanlar kafirdir diyeceksiniz. Başından beri bu insanlar kafirse sizin bunları öldürme yetkiniz yok. Esasen öldürme yetkiniz yok da riddetle, irtidatla itham etme yetkiniz de yok. Tutarsız bir şey bu. Çünkü bu adamlar size göre başından beri kafir.
Tabii kıymetli dinleyenlerimiz burada irtidat ve küfür arasında tabii sonuç itibariyle fark var.
Tabii elbette.
Onu bir izah edelim hocam.
Yani o hukuki bir neticesi var bunların.
Tabii.
Kafir sırf küfrü sebebiyle öldürülmez.
Evet.
Ama mürtet men beddele dinehu fektuluh hadisi şerifi ve sahabe-i kiramın uygulamaları çerçevesinde öldürülür. Önce tevbeye davet edilir, şüpheleri giderir.
Mahkeme edilmesi lazım. Tabii,
evet,
keyfi
yani
değil.
O prosedür var.
Ama buradaki evet.
Ama burada netice olarak mürtedi bir müeyyide bekliyor. Kafir için böyle bir müeyyide yok.
En güzel müeyyide dediğimiz.
Evet, netice. Evet. Dolayısıyla burada bir mantık hatası yapıyorlar. Önce onu belirtelim. İkinci olarak bu meseleler ameli meselelerdir. Ameli meselelerde kişi, ileride İmam Ebu Hanife'nin çok konuya doğrudan taalluk eden ifadeleri de gelecek gene biraz sonra. Bunlar ameli meselelerdir. Kişi Cenab-ı Hakk'ı tevhid ettiği sürece, onun rububiyetine, uluhiyetine iman ettiği sürece, yaratıcı olarak, şari olarak onu gördüğü sürece, kişinin bir kısım ameli arızaları diyelim hadi, onu kafir yapmaz.
Tabii.
Yeter ki inkar etmesin. Yani ben artık haşa ve kella, ben artık Kur'an-ı Kerim'in hükümleri ile amel etmiyorum. Bu hükümler bugün için geçerli değildir derse bir kimse, evet bu kimse mürted olur. Ama böyle demiyorsa ve fakat bir kısım amellerinde sizin kabul ettiğinizden farklı bir kısım icraatları varsa bu adamı tekfir edemezsiniz. Bu tekfir meselesi büyük bir hastalık. Şimdi itaate geldik hatta burada yani bırakın şeyi.
İtaat daha ileri boyut.
İtaat daha ileri boyut. Daha rijit bir mesele. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki bir kimse Cenab-ı Hakk'a havf ve reca dengesini yakaladıktan sonra onun karşısında her konuda hatta diyor bakın velev kana'l amelu bitta'ati vahdaha fi kulli şey'in ibadeten. Her şeyde taat. Yani bir başınızda bir yönetici var. Şunu yap diyor yapıyorsunuz. Küfür, itikadi küfür dışında. Ameli pratik
ameli
meseleler.
Ameli konu, güncel.
Evet. Şunu yap diyor yapıyorsunuz. Bunu yap diyor yapıyorsunuz. Lekâne kullu men etâ'a gayrallâhi teâle fekat abedehu. Eğer bütün bu emirleri yerine getirdiği için kişi ona kulluk etmiş olsaydı Allah Teala'dan başkasına kulluk ediyor evet. derdik. Böyle olurdu ama öyle değil. Kulluk evet. bu değil. Dolayısıyla Özellikle İbn-i Teymiye'nin yaptığı o ayrım ki üzerinde durmuştuk daha evvel. Tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet, tevhid-i esma ve sıfat. Burada tevhid-i uluhiyet meselesini gündeme getirerek diyorlar ki Allah'tan başkasından istemek, ondan başkasına dua etmek, ondan başkasından medet ummak tevhid-i uluhiyeti zedelemek olur, ihlal etmek olur. Dolayısıyla bu şirktir. Bunu yapan mürted olur diyorlar. İmam Ebu Hanife Hazretleri burada tam aksini söylüyor.
Evet.
Dolayısıyla bir kısım kendisini selefi diyen bir kısım çevrelerin bu ideolojiyi ki Muhammed bin Abdülvehhab da bunu daha ileri boyutlara taşımış. Ve bu sebeple şeyde biliyorsunuz Suud ailesinin bugünkü Suud ailesinin babalarıyla atalarıyla birlikte orada katliamlar yapmışlar Hicaz coğrafyasında. Müşriklikle, şirkle itham ediyorsunuz insanları, ondan sonra bunların boynunu vurun diyorsunuz. Oradaki Osmanlı izlerini silmek için Osmanlı'yı kategorik olarak mürtetlikle itham ediyorlar, müşriklikle itham ediyorlar. Ve kim varsa Osmanlı'yı orada temsil eden, Osmanlı'nın oradaki çizgisini temsil eden ya da idari olarak orada Osmanlı'yı temsil eden kim varsa hepsini şirkle itham edip kılıçtan geçiriyorlar. Ama baktığınızda bu büyük bir arıza. Bu insanların İmam Ebu Hanife'yi ve diğer büyük müştehitleri kendi itikatları doğrultusunda inanan insanlarmış gibi göstermeleri de büyük bir illüzyondur. Bunu da söyleyelim.
Hocam zaten bu çok önemli bir çizgi.
Evet.
Özellikle tahavi çerçevesinde bunu çok yapıyorlar.
Çok sizin yapıyorlar.
Zaten ellerinizde bu bir ihtisas alanı. Tahavi okuyorsunuz, okutuyorsunuz.
Evet.
Şerhlerine bakıyorsunuz hakikaten. Tahavi üst şeyi altında, diğer yani özellikle Ehl-i Sünnet'e ait isimlerin altını oymak tabir ediyor.
Yani aynen öyle.
Altını oyup kendilerine istediklerini söyletiyorlar.
Tam bir operasyon bu. Hatta Arap aleminde İ'tikad-ı Eimmet-i Erba'a adı altında yapılan çalışmalar var. Bunlara baktığımızda dört mezhep imamının itikadı başlıklı çalışmalara baktığımızda burada sanki dört mezhep imamının tamamı İbn-i Teymiye gibi düşünüyormuş izlenimini verecek manipülasyonlar var. İnsanımızın bunlara dikkat etmesi lazım. Bilhassa bu günlük ameli pratik meselelerdeki tekfir hastalığına İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu ifadesi tam anlamıyla bir ket vuruyor, engel teşkil ediyor. İleride de yine bununla ilgili satırlar gelecek.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'dayız. Ebu Bekir Sifil Hocamızın açıklamalarını dinlemeye devam ediyoruz. Ve özellikle tekfir meseleleri gündemde. Hocam bir de şey vardı, geçen hafta ile ilgili bir dinleyicilerimizden de belki böyle bir şey geldi. Bir buğut meselesi vardı. Baat, buğut hangisi?
Evet.
Onu da bir bu arada düzeltirsek hocam.
Evet.
Yani doğrusunu sizin, biz acaba böyle bu anlama gelebilir mi diye sormuştum size. Yani 103. sayfadaki bir ifadeyi.
Onu tekrar alalım.
Velir Rusulü buğdun.
Buğdun demiştiniz. Ben de velir Rusulü ba'du demiştim.
Evet.
O ibarenin aslını da buldum şeyden. El Alim vel Mütallim'den. Orada velir Rusulü değil de velehum diye geçiyor.
Tamam.
Ondan sonra ayrıca şeyin El Usulü'l Münife'nin Arap aleminde yapılmış bir baskısı var bende. Oraya da baktım. Orada dapt etmişler, harekelemişler. Velir Rus ve lehum ba'du diye.
Tamam. Ba'du yani.
Evet. Dolayısıyla anlam şöyle oluyor. Yani şimdi ibare şöyle. Eleste ta'lemu enne imanena mislu imanihim. Yani peygamberlerin, resullerin imanlarından bahsediyor. Bilmiyor musun ki bizim imanımız onların imanları gibidir. Li'enna âmennâ bi kulli şeyin âmenet bihir rusul. Çünkü biz resullerin iman ettiği her şeye biz de iman ediyoruz. Aynen olduğu gibi. Ve lehum ba'du aleyna el fadlu. Bundan sonra onların bizim üzerimize bir üstünlüğü var. Ne de? Fit sevâbi alel imâni ve cemî'il ibâde. İman ve bütün ibadetlerde onların bu noktadan sonra biz iman edilecek şeylerde onlarla biz eşitiz. Onların bu noktadan sonra bize bir üstünlüğü var, fazileti var. Ne de iman ve ibadetlere karşılık alınan sevapta.
Evet.
Onların bize bir
üstünlüğü. Aleynel fazlu ile iyi bağlarsak.
Evet.
Ba'du daha net anlaşılır. Tamam.
Evet. Teşekkür ediyorum bu hatırla.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir parantez arasından sonra devam ediyoruz. Vaktimiz de daraldı hocam biraz.
Evet.
5 dakikamız var.
Hemen devam edelim oraya. Ve recaü vel havfu ala menzileteyni. Taat işini bu şekilde belirttikten sonra İmam Ebu Hanife Hazretleri havf ve recanın iki derece, iki menzile olduğunu söylüyor. Ve ihtel menzileteyni, bu menzilelerden biri, men kâne yercu ahaden ev yehâfehu, yera ennehu yemliku lehu min dunillahi darran ev nef'an fehuve kafir. Birinci aşama şudur, korku ve umutta birinci nokta şudur. Bir kimse herhangi bir kimseye tam anlamıyla umut bağlar veya ondan tam anlamıyla korkar. Öyle ki onun Allah Teala'dan bağımsız olarak kendisine fayda veya zarar verebileceğini düşünür. İşte bu küfürdür. Küfürdür, evet. O kimse kafirdir.
Buradaki incelik bu.
Evet, yani Cenab-ı Hak'tan bağımsız olarak, diyelim ki Allah korusun biri sizi tutukladı, işkence odasına götürdü. Eyvah, bu adam artık Allah Teala'nın bana burada yardım etmesi söz konusu değil. Hani bazı hapishanelerin şeyinde yazarmış, eskiden söylerlerdi bu, özellikle demir perde ülkelerinde, burada Allah yoktur falan diye duyardık haşa. Ya böyle bir umutsuzluk hali ve o kişinin mutlak anlamda her şeyi yapabileceği düşüncesi hasıl olursa kişi de Allah korusun, bu küfürdür. Diğer menzile, vel menziletul uhra, men kâne yarcu ahaden, birisi havfta, birisi recada, bunların veya mutlak anlamda havf ve recada birisinin Cenab-ı Hak'tan bağımsız olarak ona her şey yapabileceği, iyi ya da kötü anlamda her şey yapabileceğini düşünürse bir kimse kafir olur. İkinci menzile, men kâne yarcu ahaden ev yehâfehu mehâfete en yunzilallahu teala bihi belaen ala yedeyhi. İkincisi şudur, bir kimse başka birine karşı bu Allah izin verdiği sürece bana bir bela dokundurabilir veya bana bir fayda sağlayabilir diye düşünse. Yani o sadece vesiledir diye düşünse. Ve kedelike yercuhu lil hayri bi ennehu yujrihi Allahu Teala ala yedeyhi fe inne hada la yekunu kafiren. Bu kafir olmaz. Yani burada sadece bir sebep müsebbep ilişkisi kurmuş oluruz. Cenab-ı Hak o kimseyi sebep kılarak bu kimse vasıtasıyla bize bir zarar ya da fayda dokundurabilir. Bu kimse sadece sebeptir diye düşünürsek bu düşünce küfür değildir. Li'ennel valide yercu li veledihi en yenfa'ahu. Çünkü bir kimse çocuğunun kendisine fayda sağlamasını umar. Bunu bekler. Herkes bu beklenti içindedir. Ve yercur reculu dabbetehu en tahmile lehu. Kişi bindiği hayvanın kendisini taşıyıp götüreceğini umar, bekler, bu beklenti içindedir. Ve yercu carehu en yuhsine ileyhi, komşusunun kendisine iyi davranmasını bekler. Ve yercu sultane en yedfe'a anhu, sultanın, yöneticinin kendisinden bir kısım belaları def edeceğini umar. Bunlar normal hayatın normal akışı içindeki düşüncelerdir. Fela yedhulu aleyhil kufre, böyle düşündü diye bir kimseye biz kafir oldu demeyiz. Bu düşünceler küfür değildir. Liennehu innema racahu min Allah Teala. Çünkü aslında bu kimse bunları umarken Allah Teala'dan umuyor. Müsebbibül esbab'tan umuyor aslında. Bunlar arada vasıtadır. Asallahu en yurzikahu min veledihi. Umar ki o kimse Allah Teala, yani çocuğundan menfaat beklemesi ne demektir kişinin? Allah Teala'nın çocuğu vasıtasıyla kendisine rızık vermesini beklemesidir, ummasıdır. Asallahu en yerzukahu min veledihi.
Gerçi bu değişti hocam şimdi de, günümüzdeki artık çocuklar babalardan bekliyorlar.
Evet.
Tam, yani, doğru. Yani şimdiki doğru. Tamamen değişti. Evet. Hakikaten her şeyimiz değişti.
Doğru söylüyorsun.
Hocam yani bu havf ve recanın bu bölümüne devam edeceğiz de.
Evet.
Yani bir toparlayıp bir dakikamız var hocam.
O zaman şu yukarıdaki ayrımı, o İmam Ebu Hanife'nin menzileteyn dediği iki noktayı tekrar vurgulayalım. Bir kimse kendisine başka birisinin, insan olabilir, başka bir tüzel kişilik olabilir, hükmü şahsiyet olabilir, devlet olur, kurum olur, fark etmez. Mutlak anlamda Cenab-ı Hak'tan bağımsız olarak kendisine fayda veya zarar verebileceğini düşünürse bu küfürdür, Allah korusun.
Evet.
Ama Cenab-ı Hak onu o işe vesile kılar. Ona bu kuvveti Cenab-ı Hak vermiştir. Bana bu kimsenin fayda vermesine izin verebilir, zarar vermesine izin verebilir diye düşünür ve bu düşünceyle ondan korkar veya umarsa bu küfür olmaz. Evet.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Amentü Hassasiyeti programının daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı konuları değerlendirmeye, güncel çerçevede ele almaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.